Herkese merhabalar, Paradigma'ya hoş geldiniz. Ben Senem Gürür. Akademideki yol arkadaşım Erman Ermihan ile birlikte bu podcast'te siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler literatüründe üzerinde sürekli konuşulan konular yerine bu alanda dokunulmayan veyahut fark edilmeyen bazı konulara odaklanacağız.
Sosyal bilimler günden güne önemini artırırken bizler de hem alandaki güncel sorunları konuşacak hem de sosyal bilimlerin diğer alanlar ile arasında kurulabilecek olan benzerlikleri ve paralellikleri araştıracağız. Araştırırken de hem bulduğumuz bilgileri sizlerle paylaşacak hem de araştırmalarımız sonucunda aklımıza takılan soruları ağırlayacağımız konuklarıyla tartışacağız. Şimdiden keyifli dinlemeler.
Herkese merhabalar. Paradigma'nın 4. bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü bölümümüzde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında çevre ve iklim çalışmalarının yerini konuşmak istiyoruz. Bunu yaparken bize eşlik edecek ve sorularımızı cevaplayacak çok kıymetli bir konuğumuz var. Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Doçent Doktor Senem Atvur hocamız bizlerle.
Hocam öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Biz bu podcast hazırlanırken Erman'la birlikte birazcık siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler literatüründe çevre ve iklim çalışmalarının nerede konuşlandığına bakmak istedik. Bakarken de hatta Erman'la konuştuk, dedik ki ya lisansta biz hiç buna benzer ders almamıştık. Aldığımız derslerin hep içinde vardı. Ama dersin içinde hiç çevre konusu geçen bir dersimiz olmamıştı. Bunu araştıralım dedik. Araştırırken ben de sizin 2018 yılında
Cevim'de
yazmış olduğunuz makaleye denk geldim. Şimdi soruyu da biraz oradan formüle etmek istiyorum ben. Bu makale istinaden sizin bu Türkiye'de uluslararası ilişkiler lisans programlarında çevre ile ilgili derslerin incelenmesi makalenize istinaden bizim bölümlerimizde sunulan çevre odaklı derslerin hem alanlarımıza hem de sonrasındaki mezun istihdamına katkısı nedir hocam?
Şimdi biz bu çalışmayı aslında biz de merak ederek başladık. Yani Türkiye'deki uluslararası ilişkiler bölümlerinde çevre ile ilgili dersler veriliyor mu? Veriliyorsa içerikleri ne? Ceren Hoca ile birlikte, ki Ceren Hoca da ben de çevre çalıştığımız için Türkiye'deki durumu görmek istedik. Buradan başladı makalenin çıkış noktası. Türkiye'deki üniversitelerin web sitelerinden yaptığımız araştırmayla birlikte gördüğümüz 94 uluslararası ilişkiler ve uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi bölümlerinde yaklaşık %54'ünde çevreyle ilgili dersler bulunduğunu saptadık. Bu derslerde spesifik olarak çevre başlığının geçtiğini görüyoruz. Yani küresel çevre politikaları, çevre sorunları, ekoloji gibi isimlerle çeşitli zorunlu ya da seçmeli statüde derslerin olduğunu gördük. Derslerin içeriği de çoğunlukla benzer aslında. İşte çevrenin tanımı, ekolojik sorunların, çevre sorunlarının tanımı, ne oldukları, bunlara yönelik uluslararası girişimlerin neler olduğu ve daha sonrasında da işte devletlerin politikaları, uluslararası örgütlerin politikaları ve bunların etkili olup olmadığı, bunların bu sorunların, ekolojik sorunların yarattığı etkiler, özellikle güvenlik başta olmak üzere, etkilere değinildiğini derslerin içeriğinde gördük. Aynı zamanda ben daha sonra başka bir çalışma için lisansüstü derslere de baktım. Lisansüstünde daha az olduğunu gördüm. Yani 78 yüksek lisans programının sadece 20'sinde çevreyle ilgili seçmeli dersler var. 42 doktora programından da 11'inde olduğunu görüyoruz. Yani lisansüstünde sayı daha az aslında. Bu bir sorun mu? Aslında lisans düzeyinde olması sevindirici. Lisans üstünde daha az olması üzerinde tartışılması gereken bir konu oluşturuyor. Çünkü lisans üstünde uzmanlaşmaya daha ağırlık verdiğimiz için çevre konusunun uluslararası ilişkiler bağlamında bu düzeyde de daha fazla ele alınmasının gerekli olduğunu düşünüyorum ben. Peki niye önemli uluslararası ilişkiler açısından bu derslerin olması, okutulması? Öncelikle iklim değişikliği sorununun artık uluslararası gündem içerisinde daha fazla tartışılır hale geldiğini görüyoruz. Kısaca bir çevreyle ilgili, çevrenin uluslararası ilişkilerine, uluslararası ilişkilere girişinden bahsetmek gerekirse aslında bu da oldukça yeni diğer konularla karşılaştırıldığında. 1972 yılında Stockholm'de düzenlenen Dünya Zirvesi, Birleşmiş Milletler'in ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Zirvesi çevre konusunun uluslararası ilişkiler gündemine, yani hem politikaya hem de teorik olarak uluslararası ilişkiler disiplinine girişinde dönüm noktası oluşturuyor. 70'li yıllardan itibaren artık daha fazla çevre konusunda çalışmalar yapıldığını görüyoruz. İşte güvenlik alanında olsun, işbirliği bağlamında olsun, teorik bağlamda olsun farklı yönelimde çalışmaların varlığını uluslararası ilişkiler disiplini içerisinde görebiliyoruz. Türkiye'deki eğilim de biraz daha geç belki ama yine de benzer bir eğilim var. Bu sorunlar giderek sınır aşan etkilerinin fark edilmesiyle birlikte zaten uluslararası ilişkilerin gündemine girmeye başlıyor. Ama bu sınır aşan etkilerin büyümesi ve küresel bir düzeye ulaşması daha fazla küresel işbirliğine, küresel girişime ihtiyaç duyulmasını sağlıyor. Ve bu nedenle de hem uluslararası politikada hem de uluslararası ilişkilerde çevre konusunun ağırlık kazanmaya başladığını görüyoruz. Bu süreç önümüzdeki dönemde daha da önem kazanacak. Çünkü yapılan projeksiyonlar iklim değişikliği sorununun uluslararası sistemin merkezine yerleştiğini gösteriyor ve diğer pek çok politik, sosyal, ekonomik sorunla da insani sorunla da kesişiyor. Yani bu sorunları da daha ciddi boyutlara ulaştıracak etkilere sahip iklim değişikliği süreci. Bu nedenle bu konuda çevreyi, yani hem uluslararası ilişkileri hem de çevre konusunu bilen uzmanlara ihtiyaç var. Hem dünyada hem Türkiye'de. Türkiye'deki uluslararası ilişkiler eğitiminde çevre konusuna önem verilmesinin yaratacağı en önemli etki bu olacaktır. Yani uluslararası müzakereler hız kazanıyor. Daha fazla işbirliğine gerek duyuluyor ve bu işbirliği için de daha fazla uzmana gerek var. Yani çünkü iklim müzakereleri teknik konular. Burada hem uluslararası ilişkiler bilgisi önemli hem de iklim değişikliği sürecinin ve çevrenin bilinmesi önemli. Bu bakımdan gençler açısından, genç uluslararası ilişkiler mezunları açısından aslında yeni iş alanları oluşuyor. Ya da yeni ihtiyaçlar doğuyor. Aslında böyle söylemek lazım. Çünkü devletin daha fazla istihdam yaratması gerekiyor. Bu alanda bilgili, kalifiye gençlerin istihdam edilmesi açısından. Bu nedenle bu hem müzakerelerde ihtiyaç var, hem ekonomik anlamda yeni ekonomik modeller tartışılıyor. Amerika'da olsun, Avrupa Birliği'nde olsun, Green New Deal denilen ya da Green Deal, European Green Deal denilen yeni ekonomi modelleri üzerinde konuşuluyor. İşte karbon emisyonlarının sıfırlanması, iklimden bağımsız, iklim değişikliğinin etkilerinden arınmış bir alan yaratılmasına yönelik politikalar hız kazanıyor ve bu politikaların geliştirilmesi için de uzmanlara ihtiyaç var. Hem de uygulanması için ihtiyaç var. Türkiye hala büyük sorunlar olsa da Avrupa Birliği üyelik sürecinde olan bir devlet. Bu nedenle Avrupa Birliği'nin uyum süreci bağlamında da bu politikaları, Avrupa Birliği'nin çevre ve iklim politikalarına uyum sağlamayı hedefleyen politikaların hem hayata geçirilmesi, hem kararının alınması, hem hayata geçirilmesi, uygulanması yönünde uzmanlara ihtiyaç var. Ve bunlar çoğunlukla çevre mühendisliği bölümlerinden çok sosyal bilimlerden yetişmiş elemanların da dahil olacağı süreçlerle oluşturulması gereken politikalar. Bu bakımdan uluslararası ilişkiler öğrencileri ve mezunları için çevre konusunda bir bilgiye sahip olmak giderek önem kazanıyor. Bunun dışında STK'lar yine özellikle projeler çerçevesinde yine bu konuda bilgili uzmanlara ihtiyaç duyuyorlar. Öğrenciler açısından bu gibi katkıları da olabilecektir diyebiliriz çevre konusundaki alınan eğitimin.
Hocam çok teşekkür ederiz cevabınız için. Aslında bıraktığınız yerden devam edersek belki biraz mesela sizin tabii gözlem ve çalışmalarınızı istinaden belki biraz daha bu Türkiye'de ve dünyada küresel iklim krizini ya da iklim çalışmalarına bakarken akademik çalışmaları nasıl görüyorsunuz? Yani mesela güncel trendlere bakarsak örneğin Bizim belki biraz da hani dar araştırmalarımıza istinaden mesela iklim ve çatışma çözümleri çalışmalarında sanıyorum çok fazla kantitatif çalışmalar öne çıkıyor. İşte sellerin yaşanma sıklığı, doğal afetlerin yaşanma sıklığı ve çatışmalar arasındaki ilişkiler mesela. Buna bakarken mesela Türkiye'de ve dünyadaki örneklerde, akademik çalışmalarda bu çalışmaların eğilimi ne yöndedir? Metodolojik olarak, teorik olarak hani nasıl değerlendirirsiniz?
Aslında çevre çalışmaları, şöyle söyleyeyim, aslında çevrenin uluslararası ilişkiler gündemine girmesindeki en önemli boyutlardan biri güvenlik boyutu. O nedenle çevre sorunlarının ve iklim değişikliğinin hem sürecin hem de iklim değişikliğinin yarattığı etkilerin çatışma, göç üzerindeki etkisi önemli bir çalışma alanı uluslararası ilişkiler disiplini içerisinde. Bu bağlamda güvenlik önemli bir yer tutuyor. Ayrıca güvenlik teorileri bağlamında da yapılan çalışmalar var. İşte iklim değişikliğinin güvenlikleştirilmesine yönelik eleştirileri görebiliyoruz. Sadece çatışma odaklı değil, daha eleştirel yaklaşan güvenlik çalışmalarında da çevre ve iklim değişikliği konusu önemli. Özellikle insani güvenlikle çevresel güvenliği bir arada ele alan çalışmaları görmek mümkün. Ayrı bir çevresel güvenlik literatürü var zaten, kendi içinde de farklı eğilimleri barındıran. O yüzden güvenlik önemli bir yer tutuyor. Burada yöntem olarak da farklı yöntemlerin kullanıldığını görüyoruz. Evet, çatışmayla ilgili çalışmalarda nicel yöntemlerin daha fazla kullanıldığını görmek mümkün ama eleştirel çalışmalarda nitel yöntemlerin, hatta aslında çoklu metodolojinin de kullanıldığını görebiliyoruz. Yani sayısal verilerle, nicel verilerle, nitel verilerin bir arada değerlendirildiği çalışmalarda görmek mümkün. Aslında çevre literatüründe, uluslararası ilişkilerdeki çevre literatüründe eleştirel yönün ağır bastığını söylemek lazım. Özellikle de ana akım teorilere yönelik eleştiriler ön plana çıkıyor bu çalışmalarda. Teorik çalışmalarda da bunu görüyoruz. Ana akım teorilere getirilen eleştirileri çevre boyutuyla birlikte ele aldıklarını söylemek mümkün. Burada da özellikle antroposen tartışması ön plana çıkıyor. Yani antroposen artık holosen çağının sona erdiğini, yani buzul çağının sonrasında dünyanın içinde bulunduğu ve aslında insanın gelişim sürecinin bir yansıması ya da gelişim sürecinin sürdürdüğü holosen çağının sona erdiğini, insanın yeryüzündeki etkisinin genişlemesiyle birlikte ve her noktaya kadar etki edebilecek pozisyona gelmesiyle birlikte artık bir antroposen çağından, yani insan merkezli bir yeni bir çağdan, yeni bir jeolojik çağdan bahsedilmeye başladığını görüyoruz. Sosyal bilimler bağlamında da işte bu antroposenin aslında uluslararası, yani sosyal bilimlerinde ama bizim tartışma konumuz olan uluslararası ilişkilerinde yeniden yapılanmasını gerektirdiğini söyleyen çalışmalar ön plana çıkıyor. Simon Dalby'yi burada ismini anabiliriz. Onun çalışmaları bu bağlamda önemli. Özellikle işte jeopolitik bağlamında antroposenin yeni bir jeopolitik bakış açısı getirdiği yönünde yaptığı çalışmalar var. Aynı şekilde iklim değişikliğinin bu süreçte hem uluslararası ilişkileri hem uluslararası politikayı derinden sarstığını, etkilediğini ve yeni bakış açılarına ihtiyaç duyulduğunu söylemek gerekiyor. Yeşil teori gene uluslararası ilişkilerde artık temel teoriler arasında yer almaya başladı. Bu yani yurt dışından değil, Türkiye'den bahsedersek artık Türkiye'deki teori derslerinde de yeşil teorinin müfredat içerisinde tartışıldığını görürüz. Bu sevindirici çünkü önemli bir konu. Ama yeşil teorinin kendisiyle ilgili de bir takım sorunlar var diyelim. Sorun tam sorun değil aslında, sorular var. O da şu, yeşil teori aslında bir devlet teorisi. Yani siyaset bilimiyle uluslararası ilişkileri evet çok ayıramıyoruz, bu doğru. Ama yeşil teori temelde devleti yeşillendirmek, devleti daha ekolojik bir bilinçle hareket etmesini sağlamaya yönelik bir çerçeve sunuyor. Ve bu çerçeve aslında devleti yeşillendirirken sistemi de yeşillendirmeye yönelik öneriler barındırıyor. Ama tek başına bir uluslararası ilişkiler teorisi var mı yeşil teori bağlamında? Henüz yok. Bunun olmamasının en önemli nedeni de çevre çalışanların pek çoğunun post-yapısalcı yöntemleri tercih etmesinden kaynaklanıyor. Yani bir bilinçli olarak bir teori inşa etmekten kaçınan yaklaşımları da görebiliyoruz. Demin dediğim gibi ana akım teorilere ciddi eleştiriler getiriyorlar. Hatta çok tartışılan, ses getiren, sansasyonel makaleler de var. İşte uluslararası ilişkilerin sonu mu geldi artık iklim değişikliği çağında, antroposen çağında artık uluslararası ilişkiler son mu bulacak teorik anlamda? Son mu bulacak diyen çalışmaları, tartışmaları da görmek mümkün. Ama bir teori sunuyorlar mı? Bir analiz çerçevesi getiriyorlar mı yeni? Tam getirmiyorlar. O yüzden de bazı şeyler havada kalıyor. Ya da ana akım teorilerin çevre konusundaki çalışmalarına daha fazla yer kazandırıyor. Bu ayrı bir teori bulunmaması. Dünyadaki eğilimler genelde böyle. Yani iklimde tabii şey var, iklim adaletiyle ilgili çalışmalar var. İklim müzakereleriyle ilgili işte hem diplomasi bağlamında, dış politika bağlamında çalışmaları görüyoruz. Karşılaştırmalı çalışmalar çok, yani hem case'ler var, hem case study'ler var. Tek bir örnek üzerinden yapılan çalışmalar var. Ya da karşılaştırmalı çalışmalar yapıldığını görüyoruz. Ülke incelemeleri burada ağırlıklı olabiliyor. Kent düzeyinde de çalışmalar var ama bunu her zaman uluslararası ilişkilerle bağlantılandıramıyoruz. Bazen uluslararası ilişkilerle bağlantılandırılan noktalar da var. Özellikle ulus ötesi bağlamda. Ama daha çok müzakereler çalışılıyor. Müzakerelerdeki farklı aktörler çalışılıyor. Özellikle sivil toplumun rolü çalışılıyor bu iklim politikaları bağlamında. Toplumsal hareketler artık yeni yeni çalışılıyor iklim adaleti çerçevesinde. Temel olarak sayabileceğimiz konular bunlar aslında uluslararası ilişkiler içerisindeki çevre çalışmalarında. Türkiye'deki eğilimle, Türkiye'deki çalışmalarda, Türkiye'deki çevreyle ilgili çalışmaların uluslararası ilişkiler bağlamındaki çevre çalışmalarının aslında 1990'lardan itibaren ön plana çıkmaya başladığını görüyoruz. Bundaki etkenlerden biri çevre konusunun kamu yönetimi disiplininin bir ana bilim dalı olmasından da kaynaklanıyor. Yani uluslararası ilişkiler öğretim üyelerinden çok kamu yönetimi öğretim üyeleri. Uluslararası ilişkiler, uluslararası boyutunu da, çevrenin uluslararası boyutunu da tartışıyorlar 90 öncesinde. Ama 90 sonrasından itibaren, özellikle 2000'lerin başında bu daha da yoğunluk kazanıyor. Artık uluslararası ilişkiler disiplininde yetişmiş akademisyenlerin de bu konudaki çalışmalarının ağırlık kazanmaya başladığını görüyoruz. Tabii burada Türkiye'deki çalışmalarda sayısal olarak baktığımız zaman diğer alanlarla karşılaştırıldığımızda çok sınırlı bir sayı olduğunu görmek mümkün. Yani bir çatışma çözümü ya da teori çalışan isimlerin yoğunluğu ile çevre çalışan isimlerin azlığı çok karşılaştırıldığı zaman açıkça görülebiliyor ama bu yine de böyle çalışmaların olması, çevreyle ilgili çalışmaların olması ve özellikle de genç akademisyen adaylarının bu konuya ilgi duymaları sevindirici. Çünkü yüksek lisans doktora tezlerinde son dönemde bu konuların daha fazla ağırlık kazanmaya başladığını görüyoruz. Bu sevindirici çünkü önceki dönemlerde daha deskriptif çalışmaların olduğunu söylemek mümkün. Yani bu eleştirmek anlamında değil. Çünkü bu yeni bir alan Türkiye'de ve o nedenle betimleyici çalışmaların yapılması tabii ki gerekiyor. Çünkü konu hakkında öncelikle bilgi vermek lazım. Yani bu alanla ilgili. O bakımdan bu betimleyici çalışmalar önemli. Ama artık yani 2010'lu yıllardan itibaren daha farklı uzmanlık alanlarıyla birlikte çevrenin çalışılmaya başladığını görüyoruz. Teori yalnız çok sınırlı maalesef. Teori sırf yani çevre teorisi ya da uluslararası ilişkiler teorisi olarak çalışan isim çok az. Ama genç arkadaşlardan bu yöndeki çalışmaların ben geleceğini düşünüyorum, inanıyorum. Daha çok demin dediğim gibi güvenlikle ilgili çalışmalar var, Avrupa Birliği ile ilgili çalışmalar var, uluslararası politika ve uluslararası rejim bağlamında çalışmalar var. Demin uluslararası alandaki çalışmalarda unuttum. Bu rejim çalışması çok önemli çünkü çevreyle ilgili bütün belgeler uluslararası belgeler. Yani sonuçta aslında uluslararası politika devletlerin politikasının gelişmesinde rol oynuyor çevre alanında. Yani uluslararası alanda alınan kararlar, anlaşmalar devletlerin politikasının şekillenmesinde doğrudan rol oynuyor. Bu bakımdan rejim çalışmaları önemli bir yer tutuyor uluslararası ilişkiler bağlamında çevre konusundaki çalışmalarla. Türkiye'de de bu yönde bir eğilim var. Anlaşmaların, protokollerin sadece iklim alanında değil, çevrenin farklı alanlarında, yani çevre sorunlarıyla ilgili farklı uluslararası anlaşmalarla ilgili, uluslararası belgelerle ilgili çalışmaları görebiliyoruz. Bölgesel çalışmaları görebiliyoruz. Özellikle son dönemde artık Arktik bölgesi Türkiye'de de ilgi çekmeye başladı. Arktik ve Antarktika iki böyle kutuplara yönelik çalışmalar da görülüyor. Burada çevre önemli bir boyut. Hem rejim bağlamında hem sorunlar bağlamında bu alanda da çalışmalar var. Bölge çalışmaları aslında şöyle, çevre çalışanlar değil de bölge çalışanlar çevresel boyutu da çalışıyorlar. Bu ama hani şey, iyi bir şey. Ama daha fazla çalışma yapılırsa, özellikle çevre çalışanların da çevresel bakış açısıyla, ekolojik bakış açısıyla yaptığı çalışmalar da artarsa, bu da sevindirici olacak Türkiye'deki akademi açısından. Bunlar dışında yine dediğim gibi işte güvenlik var. Güvenlikte de yine bölgesel eğilimler var. İnsani güvenlikle birlikte çalışanlar var çevre konusunu. Ama orada da çoğunlukla hani teori çalışanlar demin dediğim gibi çevresel boyuta da bakıyorlar. İnsani güvenliği mesela çevresel boyutuyla ilgili yapılan çalışmalarda da bunu görmek mümkün. Ama artık yani Türkiye'de de bu çevre konusu giderek alanın merkezine gelmese de en azından çevresinde de değil artık. Biraz daha önemli bir yer edinmeye başladı. Giriş derslerinde, teori derslerinde bu konuların ele alınması, güvenlik derslerinde çevre sorunlarının iklim değişikliğine değinilmesi sevindirici. Ama gençler bu konuya özellikle lisansüstü düzeyde yaptıkları çalışmalarda ne kadar ağırlık verirlerse bu Türkiye'deki çevre çalışmalarının gelişmesi açısından da önemli rol oynayacaktır diye düşünüyorum.
Hocam hazır böyle gençlerden bahsetmişken ben birazcık da soruyu böyle gelecek nesillerden bahsederek Greta'dan açmak istiyorum. Bu Greta'dan başlayıp bütün dünyayı saran bu toplumsal hareketler, bu iklim konusundaki toplumsal hareketler Türkiye'de belirli karşılıklar buldu. Şimdi Türkiye'de başta sivil toplum kuruluşlarının, sonrasında sivillerin ve günümüzde son zamanlarda üzerinde sıklıkla konuştuğumuz bu Z kuşağı tartışmalarının bu kuşakta da bu artacak bilinç, yetişkinlerdeki bilinci de arttırır mı? Burada bir doğru orantı görür müsünüz? Onu sormak istiyorum öncelikle. Ve bu yetişkinlerde iklim konusunda artacak olan bilinç, iklim krizinden çıkış için bir pencere oluşmasına da yardımcı olur mu? Ne dersiniz?
Evet, Greta Thunberg'in ön plana çıkması, Birleşmiş Milletler'de genç bir kadının konuşma yapması büyük bir bence dönüm noktası. Her ne kadar bununla ilgili de farklı yorumlar yapılmış olsa da o yorumları bir tarafa bırakabiliriz. Aslında gençler şunu demek istiyorlar. Dünya bir büyük krizle karşı karşıya, geleceğimiz tehlike altında ve bu bizim geleceğimiz. Yani biz ve bizim çocuklarımız büyüdüklerinde bir harap bir dünyayla karşı karşıya kalacağız ve bunun sorumlusu biz değiliz. Bunun sorumlusu sizlersiniz, bizden önceki kuşaklar. Ve bu nedenle harekete geçmeniz gerekiyor. Aslında genç iklim aktivistlerinin temel mesajı bu yönde. İklim ve çevre, aslında artık daha çok iklimden bahsediyoruz. Çünkü tüm çevre sorunlarının, ekolojik sorunların birleştiği bir büyük soruna dönüşüyor iklim krizi. O nedenle artık daha geç olmadan harekete geçilmesi gerektiğini ve artık kapsamlı değişimlere ihtiyaç olunduğunu, yani sadece geçici önlemlerle değil ya da sorunun semptomlarını ortadan kaldırmak değil, sorunun kökeninde yatan nedenlerin değiştirilmesi gerektiğinin gençler farkında. Ne kadarı farkında bunu bilmiyoruz ama büyük bir çoğunluğunun farkında olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü kendi gelecekleri söz konusu. Yani şu anda siyasette olan isimlerin neredeyse hemen hemen hepsi bundan 30 yıl sonra belki de yaşamıyor olacak. Ama bu gençler hayatlarının en verimli çağında olacaklar ama birçok sorunla karşı karşıya kalıyor olacaklar. Ve bu çocukların, şimdiki gençlerin çocuklarının geleceği daha büyük bir risk altında girecek. O nedenle bu bir aslında hem bir refleks hem de refleksten öte bilinçli bir hareket. Bu bakımdan aslında bu gençlerin aileleriyle, ilişkileriyle birlikte baktığımız zaman durumu, gerçi ben sosyolog ya da psikolog değilim ama şunu söyleyebiliriz, yani bu nesil aileleriyle, bu neslin aileleriyle ilişkileri de farklı. Ailelerin her şeyi sunduğu nesillerle karşı karşıyayız ve korumacı derken baskıcı değil ama korumacı aileler görüyoruz ve çocukların zarar görmesinden çekinen aileler. Bu bakımdan gençlerin hareketleri ve bilinçlenmeleri ailelerinin de doğrudan bilinçlenmesinde rol oynayacaktır diye düşünüyorum. Ve ailelerin bilinçlenmesiyle birlikte siyasette de bir bilinçlenme sürecinin başlaması gerekecektir. Tabii siyaset buna nasıl cevap verecek? Şu anda cevap veremediğini görüyoruz. Cevap verememesi büyük sorun. Özellikle politikacılardan bu genç aktivistlerin politikacılarla görüşmeleri ve politikacılara taleplerini dile getirmeleri ve çok içten bir şekilde dile getirmeleri karşısında politikacıların bunları biraz da küçümseyen şekilde bu aktivistlere küçümseyen şekilde yaklaşmaları biraz da bir hayal kırıklığına uğratıyor insanları. Ama hala daha bir demokratik seçim sistemi dünyanın çoğunda yaygın ve bu gençler de oy kullanacaklar. Ama yani sadece oy kullanarak değiştirmek kolay değil çünkü kriz büyüyor ve kriz karşısında daha köklü önlemlere ihtiyaç var. Daha radikal adımların atılması gerekiyor ve bu adımların devletlerin tek başına atması da mümkün değil. Devletlerin bir araya gelmesi gerekiyor ve demin dediğim gibi sorunun kökeninde yatan nedenin ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu nedene baktığımız zaman aslında sanayileşmeyle birlikte kapitalist sistemin gelişimini görüyoruz. Ve iklim eylemlerinde ve iklim aktivistlerinin çağrılarında ekonomik sistemin yeniden yapılandırılmasına yönelik taleplerin ağırlık kazandığını görüyoruz. Bu önemli çünkü bu bilincin gelişmiş olması önemli bir adım. Ama buna yönelik bir politik cevap alamıyorlar. Bu işin üzücü tarafı. Burada ne yapmak gerekiyor? Bu süreç içerisinde kendiliğinden oluşacak, koşulların gelişmesiyle oluşacak belki de. Ama artık bu gençlerin taleplerine cevap veremeyen politikacıların bir süre sonra politika sahnesinden, siyasetten silinecekleri bir döneme doğru gidileceğini bize gösteriyor. Ama bu hani çok kısa vadede olmayacak gibi duruyor. Yani tam yani aslında geleceğe yönelik şeyler söylemek çok doğru değil. Elimizde net veri olmadan ama genel bir bakışla bunu söylemek mümkün. Özellikle de Amerika örneğinde baktığımız zaman eski sermaye diyorum ben ona. Yani 19. ve 20. yüzyıl sermayesi işte fosil yakıtlara dayanan kömür, petrol, ağır sanayi, bunların hala siyasetteki ağırlıkları ön planda. Siyasetçiler üzerinde de doğrudan etki oluşturabiliyorlar. Belki de iklim değişikliği, belki de değil yani büyük olasılıkla bu böyle sonuçlanacak. Tüm siyasetin, ekonomik yapının, toplumsal düzenin yeniden yapılandırıldığı bir süreci getirecek. Ama işte bu süreç ne kadar sancılı olacak, ne kadar yumuşak bir geçiş sağlanacak, bu şu anda büyük bir soru işareti. İklim gençlerin bilinçlenmesi bu bakımdan önemli. Kendi geleceklerine sahip çıkmaları, gelecek için kaygılanmaları ve bu kaygı doğrultusunda bir şeyleri değiştirmek istemeleri önemli. Ama bu değişimin nasıl gerçekleşeceği konusu hala belirsiz. Siyaset büyük bir kriz içinde, ekonomi büyük bir kriz içinde, pandemiyle birlikte zaten bu krizler daha da ciddi bir noktaya taşındı. Toplumsal sistem, özellikle toplumsal sistemdeki derinleşen eşitsizlik ciddi bir problem ve bu eşitsizlik iklim değişikliğinin etkilerine karşı da bu kesimlerin daha da hassas bir hale gelmesine yol açıyor. Yani eşitsizlik terazisinde altta kalanların daha kırılgan bir hale gelmesine yol açıyor. Ama buna siyaset cevap veremiyor. Şu anda gördüğümüz, tüm dünyada gördüğümüz bu. Popülist söylemler toplumları etkileyebiliyor ve bu sayede de seçim sonuçları üzerinde etki yaratabiliyor. Ama bunun sonucunda asıl sorunlar geri planda kalıyor. Bu nasıl değişecek? Bunu gençlerle birlikte, hep birlikte bulmamız gerekiyor. Çünkü bu hepimizin geleceğini ilgilendiren bir sorun. Bu önümüzdeki sürecin, yani hani post pandemi tartışmaları içerisindeki en önemli bence başlıklardan biri bu. Nasıl bir gelecek istiyoruz ve değişim için ne yapmamız gerekiyor? Bunu hep birlikte tartışmak gerekiyor. Yani bu bir ülkenin üstünden gelebileceği bir sorun değil. Ya da tek başına cevap bulabileceği bir konuda değil. Bir ortaklık gerekiyor. Ortak bir bilincin oluşması gerekiyor. Küresel anlamda aslında bu ortak bilincin yavaş yavaş geliştiğini görüyoruz. Yani bu iklim aktivistleri birbirleriyle iletişim halindeler. Ortak eylemlilik hali önemli. Daha önce 2000'lerin başında mesela Dünya Sosyal Forumu ile böyle bir ivme yakalanmıştı. Ama o daha sonra sönümlendi. Şimdi iklim konusu, diğer sorunları da birlikte ele alarak böyle bir yeni bir eylemsellik düzeyi yaratabilecek gibi görünüyor. Ama net konuşmak zor. Çünkü pek çok farklı koşul var. Yani devletler hala önemli aktörler. Ve devletlerin de son dönemde klasik güvenlik yaklaşımlarının ağır basmaya başladığını söylemek maalesef söz konusu. Dolayısıyla silahlanma gibi konular yine ön plana çıkmaya başladı. Halbuki daha büyük, ciddi riskler barındıran, daha yaşamsal sorunlarla dünya karşı karşıyayken böyle tartışmaların olması da aslında hem dünya açısından hem uluslararası ilişkiler açısından tartışmalı konular.
Hocam çok sağ olun o zaman verdiğiniz cevaplar için. Son sorumu size yönlendireceğim ama belki de son soru biraz tüm konuştuklarımızın bir özeti olacak. Çünkü ucundan kıyısından hepsine aslında temas ettiniz. Ama böyle son iki senede yaşananlara özellikle belki odaklanırsak. Arkadaşım Senem'le düşünürken aklımıza bir sürü olay geldi aslında. Zaten Trump gibi bir insan Amerika'yı yönetiyor. Bir sürü olay yaşanıyor. Evet, özellikle iklim krizine dair belki de dememiz lazım. Hocam peki mesela son zamanlarda böyle bireysel analiz düzeyinden devletler arası analiz düzeyine hareket edersek, bireysel düzeyi aslında biraz konuştuk ama koronaya da değinmeden olmaz herhalde.
Evet, kesinlikle.
İklim çalışmalarında yani İnsan doğa ilişkisine bakarken özellikle yeşil teori kapsamında bu antroposentrik ve ekosentrik yaklaşımlar var.
Evet.
Bu korona sonrası dönemi düşünürken sizden bir bunun cevabını rica edelim mümkünse. Yani bu çalışmalarında korona sonrası da artık nasıl bir düzleme doğru evrileceğiz? Bir de belki de son olarak son zamanlarda özellikle Avrupa'da yeşiller yükselirken Trump'ın geleceği belirsizken, Trump'ın iklim krizine karşı olan davranışının belirsizliği devam ederken, bu bireyselden uluslararası düzleme kadar iklim çalışmaları nasıl şekillenecek? Böyle geleceğe dair birkaç tane öngörü alabiliriz.
Tamam. Öncelikle içinde bulunduğumuz durum, daha doğrusu işte geçtiğimiz başkanlık seçimlerinden itibaren dünyanın geçirmiş olduğu duruma baktığımız zaman tabii üzüntü verici olmasının ötesinde insanı bazen tüylerini diken diken edici bir durumda yaratıyor. Donald Trump başkan adayıyken dahi iklim değişikliğinin zaten yalan olduğu söylemiyle hareket ediyordu. Başkanlığının ilk dönemlerinden itibaren de Paris Anlaşması'ndan, yani iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki en önemli, şu anda yürürlükte olan en önemli uluslararası belgeye karşı bir tutum aldı ve Amerika'nın bu anlaşmadan çekileceğini duyurdu. Aslında şöyle, prosedürü biraz da kısaca bahsedeyim. Aslında hemen öyle biz çekildik deyince çekilemiyorlar devletler. bir bunu Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'ne bildirmeleri gerekiyor. Ondan sonra belli bir dönem var. Amerika'nın da bu Kasım ayında çekilme işlemi gerçekleşecek. Tabii Amerikan başkanlık seçimlerinin sonucu ne olur, etkiler mi Amerika'nın tutumunu? Şimdiden yani tabii Trump devam ederse etkilemeyecektir ama bir başkanlıkta bir değişim olursa belki daha iyimser bir bakış açısı gelişebilir Paris Anlaşması'nın, Amerika'nın Paris Anlaşması'ndaki tutumuna ilişkin. Trump'ın bu yani Amerikan başkanlık düzeyinde bu karşı duruşa rağmen Amerika'daki farklı eyaletlerde hala Paris Anlaşması'na yönelik taahhütler konusunda ciddi çalışmalar yapılıyor. İşte sıfır karbona yönelik çalışmalar var, %100 yenilenebilire geçmeye yönelik farklı eyaletlerin bu yöndeki çalışmaları devam ediyor. İşte bu sevindirici aslında. Yani devlet düzeyindeki olumsuz bakış açısına karşın yerel düzeyde, tabii Amerika çerçevesinde bu yereli federal düzeyde de, federal düzeyde de diyebiliriz. Bu düzeydeki bilinç ve bu düzeyde devam ettirilen girişimler süreç açısından, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak açısından önemli hareketler. Ama yeterli mi? Hayır. Çünkü en önemli kirleticiler hala devletler. Tabii devletler derken devletler içerisindeki şirketler biraz geri planda kalıyor ama halbuki ekonomik faaliyetler aslında bu kirliliğe ya da karbon emisyonuna, salıma yol açan. Bunları sınırlandırabilecek temel aktör de devlet. Yani sonuçta devlet vergi koyuyor, devlet cezai yaptırım uygulayabiliyor ve bunun takibini de yine devlet organları yapabiliyor. Bu bakımdan devletlerin tutumu hem devlet içi düzeyde hem de uluslararası düzeyde hala önemli. Şirketlerin tutumu da yine önemli. Özellikle yeni sermaye, yani özellikle yenilenebilir yatırım, yenilenebilir enerjiye yatırım yapan şirketler, yeni teknolojiler geliştiren şirketlerin etkisi, hem ekonomik etkisi hem de belki ileride siyasi etkilerinden de bahsedeceğiz. Bu şu anda tam net değil. Bunlar da yine işin içine giriyor. Hem uluslararası küresel politika, uluslararası politika hem de uluslararası ilişkiler bağlamında. Ama hani genel olarak baktığımız zaman evet, Amerika'nın olumsuz yaklaşımı diğer devletler üzerinde de olumsuz etki yaratıyor. Olumlu davranışı olumlu etki yaratıyor. Yani hala Amerika tüm tartışmalara rağmen sistemde önemli bir aktör. Bunu reddedemeyiz. Bu nedenle bir katalizör etkisi yaratabiliyor ama bu tersine de olabiliyor, olumlu yönde de olabiliyor. Paris Anlaşması öncesinde bu olumlu bir etkendi. İlk defa bu kadar geniş katılımlı bir uluslararası anlaşma imzalandı. Yani resmi bir anlaşma. Daha öncekilere protokol, sözleşme statüsündeydi. Bu sefer bir anlaşmadan bahsedilmesi önemli. Ve bu kadar büyük katılımlı, yani 190 küsur devletin katılımıyla bunun imzalanması ve kısa süre içinde yürürlüğe girmesi. Yine çok kısa bir süre içinde yürürlüğe. Yani hemen normal prosedürünün resmi imza sürecinin, işte onay sürecinin tamamlanmasından çok kısa bir süre sonra yürürlüğe girdi. Bu da bir başarı ve şu anda sadece 8 devlet var bu onay sürecini tamamlamaya. Yani uluslararası sistemdeki devletlerin büyük çoğunluğu bu sürece dahiller. Yani bir takım taahhütlerde bulunuyorlar devletler anlaşma öncesinde. Ve anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte de bu taahhütlerini yerine getirecek politikaları uygulamaya başlamaları bekleniyor. O bakımda imzalamayan devletlerin bu yöndeki taahhütlerini yerine getirme yönünde bir takım çekinceleri olduğundan da bahsedebiliyoruz. Ama hala Paris Anlaşması ile ilgili de tartışmalar var. Çünkü hedef önemliydi. Evet, 2 derece ısınmayı 2 dereceyle sınırlı tutmak, yapılabiliyorsa 1,5 derece hedefi koymak önemliydi ama bu hedefe nasıl ulaşılacağı hala belirsizlik taşıyor. Yani devletlerin taahhütleri söz konusu ama bu devletlerin taahhütlerinin de 2 derecelik hedefi tutturmakta yetersiz kaldığını görebiliyoruz. Mesela Climate Action Tracker diye bir sivil girişim var. Akademik ve sivil bir girişim, ortak bir girişim. Bunların raporlarında, internet sitelerindeki düzenli gözlem ve raporlarında yani çok az devlet var tamamen hedef, yani kendi ortaya koydukları taahhütlerin gerçekleşmesiyle birlikte Paris hedefinin tutturulmasının çok da mümkün olmadığını maalesef görmek üzücü. O nedenle daha fazla önleme, daha etkili önleme ihtiyaç var. Burada tabii devletler, bir yandan ortadan kalkacak devletler var, özellikle küçük ada devletleri. Bunların bir ortak girişimi var, bir ortak uluslararası girişim de gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Ama etkileri sınırlı çünkü bu aktörlerin ekonomik etkileri sınırlı. Dışa bağımlılar, teknoloji geliştiremiyorlar ya da teknoloji konusunu dışarıdan almaları gerekiyor. Hem içindeki problemleri de daha da karmaşık bir hale getiriyor ya da sorunun çözümünü daha karmaşık bir hale getiriyor. Pandemiyle birlikte daha da karmaşık bir sürece girdi dünya. Aslında pandemi beklenmedik bir durum değildi. Çünkü iklim değişikliğiyle ilgili raporların IPCC raporu başta olmak üzere, yani Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin resmi raporları başta olmak üzere diğer farklı akademik çalışmalarda da böyle bir küresel pandemi bekleniyordu. Çünkü küresel sistem içindeki bağımlılık, karşılıklı bağımlılıktan bahsediyoruz ama ekolojik sistem içindeki karşılıklı bağımlılık daha kuvvetli ve daha karmaşık. Ve insanın doğa üzerindeki müdahalesi arttıkça, yani doğa üzerindeki tahribat arttıkça, doğadaki farklı türlerin yaşam alanları bozuldukça, insanın yaşam alanıyla farklı türlerin, hiçbir zaman karşı karşıya gelemeyecek türlerin yaşam alanı da kesişiyor. Bir de tabii işte vahşi hayvan ticareti gibi farklı sorunlar, yasak olmasına rağmen devam eden bir takım eylemlerle birlikte hem insanlık hem dünya hem doğa ciddi tehditlerle karşı karşıya kalıyor. Bunların işte en yakın zamanda yaşadığımız COVID-19 salgını ya da küresel salgını ya da pandemi. Aslında bu biraz pandemiyle iklim değişikliğini ben şöyle ifade ediyorum. Bu pandemi aslında iklim değişikliği sürecinde yaşayacaklarımızı göz önüne aldığımızda buzdağının görünen kısmı gibi. Yani çok daha ciddi problemler dünyayı, insanlığı ve doğayı bekliyor. Ve ciddi önlemler alınması, küresel önlemler alınması gerekiyor. Yani her düzeyde önlem alınması gerekiyor. Küresel düzeyde, devlet düzeyinde, yerel düzeyde, bireysel düzeyde. Bireysel düzeydeki önlemler önemli. Yani ekolojik bilincin gelişmesi açısından işte ne bileyim tüketimimize dikkat ediyoruz. Ondan sonra plastik tüketimimizi azaltıyoruz, tek kullanım plastiklerin tüketimini azaltıyoruz. İşte daha ekolojik ürünler tercih ediyoruz. Ama bu çok sınırlı bir etki yaratıyor aslında. Yani önemli, önemsiz değil. Ama sorunların asıl büyük nedenlerini ortadan kaldırmadıkça bireysel önlemler maalesef bir denize atılan damla gibi. Denize düşen damla gibi. O nedenle bu küresel önlemlerin alınması yönünde uluslararası ilişkiler bağlamında yapılacak çalışmalar büyük önem taşıyor. Yani normatif çalışmaların kesinlikle daha fazla yer kazanması gerekiyor. Uluslararası literatürde normatif çalışmalar var, görüyoruz. Bunlar önemli ama maalesef Türkiye'deki literatürde daha sınırlı. Bunun geliştirilmesi bu bakımdan önemli. Pandemiye yönelik bir küresel girişimin gerçekleştirilememiş olması yine bir hayal kırıklığı olarak değerlendirilebilir. Ve maalesef iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik de umutları kırıcı bir etki yaratıyor bu durum. Böyle bir küresel, insanlığı tehdit eden bir küresel sorun karşısında bir ortak girişim bulunamaması, hala devletlerin kendi aşıyı kendileri için bir öncelik olarak görmesi ve diğer devletlere karşı da bir yani tırnak içinde silah olarak kullanmaya çalışması ya da bir koz olarak kullanmaya çalışması uluslararası siyasetin ortaklıktan, işbirliğinden tekrar daha bireysel, daha bencil, klasik realist yönelime girdiğini gösteriyor. Ama maalesef sorunlar bireysel değil ya da sorunlar tek başına üstesinden gelinebilecek sorunlar değil. O nedenle bu bilincin geliştirilmesi, yani bir ortaklık bilincinin geliştirilmesi önem taşıyor. Ama bu nasıl oluşacak? İşte orada soru işaretleri hala var. Eylemler, yani aktivizm bu bakımdan önemli. Yani bu küresel bilincin gelişmesi açısından. Ama sınırlı maalesef şu koşullarda. Buradan yani gelecekte ne olur'a gelirsek, şu koşullar altında çok iyimser olmak mümkün değil maalesef. Ama umut kırıcı olmak da yanlış. Onu da söyleyeyim. Ne yapmak gerekiyor? Biraz bunu tartışmak gerekiyor belki. Yani evet, yani hep diyoruz ya, bireysel çabalar evet önemli ama sınırlı. Yine de bireysel çabaları bırakmamak lazım. Ama yani devlet düzeyinde daha etkili politikaların geliştirilmesi yönünde talepte bulunmak gerekiyor. Bu ulus ötesi alanı kullanmak gerekiyor. Yani özellikle teknolojinin gelişimi bu konuda büyük bir kolaylık sağladı. Bunu iyi kullanmak gerekiyor. Teknolojiyi iyi kullanmak gerekiyor. Yani teknolojinin ekolojik anlamda bir baskı oluşturduğunu da söyleyebiliyoruz. Ama yeni teknolojiler geliştirmek, yeni bir bakış açısıyla teknoloji geliştirmek önemli. Burada gene genç, yeni nesille bence önemli bir rol düşüyor. Enerji konusunda özellikle niye bu kadar çok enerjiye bağımlıyız? Niçin bu kadar çok enerji tüketiyoruz'u sorgulamak gerekiyor. Yani niçin bu kadar fazla fosil yakıta ihtiyaç duyuyoruz? Bunun alternatifi de ne de bulduğumuzda, aynı enerjiyi tüketmeye devam ettiğimizde bir kısır döngü içine girmeyecek miyiz? Bu sorular üzerinden tartışmak belki gerekiyor. Ama yani mutlaka bir ortaklık oluşturmak zorunda insanlık. Aksi takdirde insanlığın geleceği tehlike altında. Yani burada o devlet, bu devlet, o devletin vatandaşı, bu devletin vatandaşının sorunu değil bu. Tüm insanlığın ortak sorunu. Ve bu ortak soruna karşı da ortak adımlar atılması gerekiyor. Ve bunun acilen yapılması gerekiyor. Öyle bir süreç ki aslında iklim değişikliği, tamamen etkilerinden arınmak belki mümkün olmayacak. Ama etkilerine yönelik işte adaptasyon politikaları, yani bu uluslararası alanda da tartışılan azaltım ve adaptasyon politikaları bu bakımdan önemli. Yani de yeni koşullara nasıl adapte olacağız? Ama hani bu yeni koşullara adapte olacağız derken, hani bırakalım doğa bitsin, tükensin, biz ondan sonra bir çözüm buluruz değil. Doğa tükenmeden, çünkü aslında demin işte asıl antroposentrik, ekosentrik bakış açısı burada ön plana geliyor. İnsan merkezli değil, doğa merkezli bakmak gerekiyor. Çünkü aslında insan da doğanın bir parçası. Yani doğa içinde gelişen, evrilen bir tür. Ve doğa olmadan da hayatta kalması mümkün değil. Çünkü en temel ihtiyacımız hava ve su. Doğal döngüler sayesinde var oluyor yeryüzünde ve sürdürülebiliyor. Bu olmadan nasıl yaşayacağız? Yani teknoloji ilerler, farklı sonuçlar, koşullar gelişir mi? Belki gelişir, ama o zaman insan da farklı bir türe evrilebilir. Bunu da unutmamak gerekiyor. O nedenle insanlık için, doğa, yani gezegenin geleceği için ve gezegen üzerinde de insanlığın geleceği için ortak çabaların mutlaka somut adımlara ve hızlandırılmış somut adımlara dönüştürülmesi gerekiyor. Bunu yapmazsak çok daha karanlık bir dünyayla karşı karşıya kalabiliriz. Bunun düşünülmesi insanları olumsuz etkiler mi, etkilemez mi? Burası tartışmalı, çünkü pandeminin geldiği noktada bile insanların hala daha hastalığın ciddiyetinin farkına varmadığı bir dünyayla karşı karşıyayız. Bu da biraz üzücü aslında. Yani böyle bir, hani doğrudan bir tehdit altındayken, ciddi bir riskle karşı karşıyayken hala bunun gerçekliğini sorgulamak ya da bunun ciddiyetinin farkına varmamak, önlem almamakta ısrar etmek açıklanamazken, hani bu kitlelerin çevre konusunda bilinçlenmesini iklim değişikliği konusunda bilinçlenmesini beklemek biraz belki hayal kırıklığına uğratıyor insanı baktığımız zaman. Ama yine de önlemleri tartışmak ya da bu konuda daha fazla çalışmak, daha fazla söz söylemek gerekiyor. O yüzden hani uluslararası ilişkiler içerisinde bu konunun tartışılması bu bakımdan önemli. Çünkü fen bilimciler, mühendisler evet çözüm buluyorlar iklim değişikliği sürecinin etkilerini azaltmaya yönelik. Ama bunun politik anlamda uygulayıcısı devletler ve diğer uluslararası ilişkilerde ele aldığımız aktörler. Ve bu aktörleri, bu politikaları uygulayabilmesini sağlayacak olan uzmanlar da uluslararası ilişkiler uzmanları. Bu bakımdan bu konunun üzerine daha fazla durulması, farklı perspektiflerle çalışılması, farklı teorik perspektiflerle de çalışılması önemli. Ama o ekolojik bakış açısının uluslararası ilişkilere yansıtılması da bir zorunluluk. Yani bir gerçekten bir yeşil uluslararası ilişkiler teorisine ihtiyacımız var. Bunun da geliştirilmesi önümüzdeki dönemde yine tartışılması gereken noktalardan biri diyebilirim.
Hocam çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum.
Çok güzel program olduğunu düşünüyorum.
Umarım öyle olmuştur. Ben çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim.
Katılımları için Senem hocamıza çok teşekkür ederiz. Paradigma'nın gelecek bölümlerinde görüşmek üzere. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın.